İman ettikten sonra günahın kuşatmasından ve imana şirk bulaştırmaktan korunmak. Bismillahirrahmanirrahim. İman ettikten sonra imanın gereği olan amelleri tamamen ya da kısmen ama sürekli yapmayanlar, süreklilik arz edecek biçimde bazı günahları ısrarla işleyenler zamanla imanlarını kaybedip şirke bulaşırlar. İmandan sonra günahı kendisini kuşatacak duruma gelenler şirke girip ebedi cehennemliklerden olurlar. Kur'an'da iman ettikten sonra günah işleyip de günahında ısrar ederek günahın kendisini kuşattığı bir konuma sürüklenen kimselerin şirke girdikleri ve ebedi cehennemlik oldukları bildirilmiştir. Bakara suresi 81. ayette şöyle buyurulmaktadır. Gerçek şu ki günah, kötülük işleyip günahı kendisini kuşatmış ve böylece şirke düşmüş olan kimseler, işte onlar cehennemliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Her kim bir kötülük günah işler ve yaptığı kötülük, günah kendisini her tarafından kuşatırsa, kalbini, dilini ve diğer azalarını tamamen kaplarsa, o kötülüğü alışkanlık haline getirir ve normal karşılamaya başlarsa, işte bunlar ateş ashabıdırlar. Onlar o ateşte süresiz kalıcıdırlar. İnsanı kuşatan bir tek kötülük böyle sonuç verirse, birçok kötülüğe bulaşmış olanların halleri artık kıyas edilsin. İblis bir konuda isyan etmiş ve onu savunmuştu da kafirlerden olup şeytanlaşmıştı. Şimdi Müslümanım diyenler bile çok sayıda günah işleyip, üstelik bunlarda ısrar edip kanıksamakta, buna rağmen de Müslüman olduklarını söylemeye devam etmektedirler. Tabii ki işlediği günah kendisini kuşatmış olanlar, yani süreklilik ve kanıksanma olmadan günah işleyen ve tövbe eden Rablerine dönenler cehennem ateşinde ebedi kalacaklardan olmazlar. Zaten ya günahı kendisini kuşattığı için imanını yitirmek sebebiyle cehennemde ebedi kalınacak ya da tövbe edip Allah'a teslim olunduğunda günahlar affedilip azaptan tamamen uzak kalınacaktır. Bu sebeple kalbinde imanını koruyarak günahı günah bilenler ve onu kanıksayıp normal görür hale gelmeyenler ve sonuçta günahı kendisini kuşatmayanlar hakkında ebedi azap yoktur. Bakara suresi 82. ayette ise iman edip salih ameller işleyenler işte öyleleri de cennet ehlidirler ve orada ebedi kalıcıdırlar hükmüne yer verilmiştir. Ancak Zumer suresi 53. ayette ifade edilen Allah'ın rahmet ve mağfiretini hak edebilmek için 54 ve 55. ayetlerde zikredilen şeyleri yapmak, yani ölmeden ve azap gelmeden önce tövbe istiğfarda bulunup Allah'a dönmek, Allah'a teslim, Müslim olarak Kur'an'a uygun takvalı bir hayatı yaşamak üzere fiili gayret ve çaba içinde olmak gerekir. De ki, ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Zümer suresi 53. ayeti kerime. Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Zümer suresi 54. ayeti kerime. Yani 53. ayetteki Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder hükmünün tecellisi gereğince ilahi affa mazhar olabilmek için mutlaka azap gelmeden önce Allah'a dönmek ve O'na tam anlamıyla teslim olmak şarttır. Aksi takdirde Allah'ın yardımını hak etmek mümkün değildir. Zümer suresi 55. ayette ise şöyle deniyor. Siz farkında olmadan ansızın başınıza azap gelmezden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline, en güzel hükümlere Kur'an'a tabi olun. Yani Allah'ın kitabında emrettiklerini en güzel şekilde yerine getirin. Men ettiklerinden uzak durun. Kur'an'ı hakkıyla okuyup Allah'ın emir ve yasaklarına uyun. Takvayı hakkıyla kuşanın ki tövbe ettiğinizde duanıza icabet edilsin ve günah sizi kuşatmasın. Bu sorumluluğunu yerine getirmeden söz konusu ayetler ve benzeri başka ayetlerin açıklaması mahiyetindeki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rahmetinin gazabına üstün olduğu hadisine istinat ederek seyyiat, günahlar, kötülükler ile kuşatılmış ve imanına şirk bulaştırmış olanların dahi ateşte ebedi kalmayacaklarını vehmetmek, Yahudilerin bize ateş sayılı günlerden başka dokunmayacak kuruntusuna benzer bir sapmayı yaşamaktadır ki bu ilahi adaleti inkar etmek demektir. Yahudiler kendilerinin hiçbir azaba uğramayacaklarına ve azaba uğrasalar bile bunun sadece birkaç gün süreceğine ve hatta sonra cennete gönderileceklerine inanarak kendi kendilerini aldatıyorlardı. Biz ateşe çok az bir zaman gireceğiz, sonra çıkıp cennete gideceğiz diyorlardı. Rabbimiz bu inanç sahiplerine Allah'tan söz mü aldınız? Böyleyse Allah sözünden dönmez. Yoksa Allah'a karşı bilmediklerinizi mi söylüyorsunuz? Diyerek sizler böyle yalan iddialarla Allah'a iftira atıp söylemediklerini mi ona isnat ediyorsunuz sorusunu yöneltmektedir. Maalesef bugün günahı kendisini kuşattığı halde Müslüman olduklarını iddia eden ve bazı ibadetleri şeklen ifa eden büyük çoğunlukta aynı aldatıcı inanca sahip bulunmaktadır. Halbuki kötülük ve günahta ısrar edenlerin durumu onları imanına şirk bulaştırmaya sürüklemektedir. Rabbimiz bunlar için Mutaffifin suresi 14. ayette, "Hayır, onların kazandıkları, işledikleri kötülükler, günahlar kalpleri üzerinde pas tutmuştur. Kalplerini karartmıştır." buyurmuştur. İsyankarlıkta direnip günahta ısrar eden kişinin kalbi paslanır, kararır ve körelir. Üzerine kalın bir perde örter. Vahyin aydınlığının oraya girmesine engel olur. Onu bu aydınlıktan mahrum eder. Yavaş yavaş duyarlılığını kaybettirir. Zayıflamasına ve manen ölümüne yol açar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalbin paslanmasını şöyle izah etmektedir. Bir kul günah işlediğinde kalbinde siyah bir leke meydana gelir. Eğer o kul tövbe ederse bu siyah leke kaybolur. Şayet tövbe etmez ve günah işlemeye devam ederse bu leke onun tüm kalbini sarar. Böyle olunca da günahın kişiyi kuşatarak tevhidi imanı yok etmesi ya da imana şirk bulaştırıp hüsrana ve kötü bir akibete sürüklenmesi kaçınılmaz olur. Bu ayetlerden anlaşıldığı üzere kitabın bir kısmını hayata geçirmeyenler, ona uygun yaşamayanlar bakımından önce tek bir konuda ve bir defaya mahsus diye başlayarak işlediği kötülük başlangıçta günah kategorisine girse de bu tek olayda kitaba uymamak bile süreklilik arz edip kalıcı hale geldiğinde, kanıksandığında hevanın ilahlığı başlamış demektir. Böyle tek konuda vahye aykırılıktaki tekrarlar ısrarla yaşandığında ve zamanla başka konularda da kitabın hükümlerine uymamalar gerçekleşip günahlar kişiyi kuşatır hale geldiğinde artık imanı da yok eden ve şirke yol açan bir sapma gerçekleşmiş demektir. Günahı kendisini kuşattığı için imanına şirk bulaştıran kimselerin akıbetinin içinde ebedi kalacakları cehennem olduğu vurgulanırken, iman edip salih ameller işleyen, yani günahın kuşatmasından korunup, Kur'an'a uygun bir hayat yaşayan takvalı kimselerin ise, cennet ehli, cennet ashabı oldukları ve cennette ebedi kalacakları bildirilmiştir. Güvende olanlar ve hidayete ulaşanlar, ancak iman ettikten sonra onu koruyanlar, imanına şirk bulaştırmayanlardır. Kehf suresi 110. ayette, "Artık her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse, umuyorsa, salih amel işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın." Rabbimiz kullarından Kur'an'daki emir ve yasaklarına itaat edilerek salih amel işlenmesini istemekte ve böylece sadece kendisine itaat, ibadet edilmesini emretmektedir. Sonuçta kendisi dışındakilere, yani şeytan, heva ve tağutlara da itaat, ibadet edilmemesini emretmektedir. İbadet ve itaatte tevhidin sağlanmasını ve ibadet itaat konusunda hiçbir şeyin Allah'a şirk koşulmamasını istemektedir. Çünkü iman ettikten sonra imanın gerektirdiği amelleri hakkıyla yerine getirmeyip işlediği günahlarda ısrar ettikleri için günahı kendisini kuşatanlar, Allah'tan başkalarına da ibadet, itaat ederek imanlarına şirk bulaştırma konumuna sürüklenirler. Rabbimiz Fusilet Suresi 30. ayette "Şüphesiz bizim Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra dosdoğru bir istikamet tutturanlar yok mu? Onların üzerine melekler iner ve der ki "Korkmayın ve hüzne kapılmayın. Size vaat olunan cennetle sevinin" buyurmuştur. Yani onlar Rabbimiz Allah'tır demekle kalmayıp ona ortak koşmamışlar, imanlarına şirk bulaştırmamışlar, tevhidi kabul ettikten sonra da hiçbir akideye iltifat etmeyerek başka şeyleri tevhid akidesine karıştırmamış ve böylece hayatlarını tevhide göre düzenlemişlerdir. Tevhid üzerine sebat edenler istikamı ifadesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler şöyle açıklamışlardır. Hazreti Enes radıyallahu an Resulullah'tan şöyle bir rivayette bulunmuştur. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki Allah'ı Rab kabul ettikten sonra bile ona ortak koşarlar. Sebat edenler ancak tevhid üzerinde son nefeslerine kadar direnenlerdir. Hazreti Ebubekir Sıddık sebat eden kimseyi Allah'a ortak koşmayan ve hiçbir sahte ilaha iltifat etmeyen kimse olarak izah etmiştir. Hazreti Ömer bir gün mezkur ayeti minberde okuduktan sonra şöyle konuşmuştur. Allah'a yemin ederim ki sebat eden kimseler Allah'a itaatlerinde sadık olan ve tilkiler gibi bir oraya bir buraya dönmeyenlerdir. Meleklerin İslam için mücadele eden müminlere yönelik "Korkmayın ve hüzne kapılmayın, size vaat olunan cennetle sevinin" ifadeleri ise dünyada şu anlama gelmektedir. Bu dünyada kafirler ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, korkmayın ve hak adına ne kadar büyük zahmetlere ve mahrumiyetlere katlanırsanız katlanın, üzülmeyin. Çünkü sizleri istikbalde öyle büyük nimetler beklemektedir ki, dünyadaki nimetler onların yanında bir hiç mesabesindedir. Meleklerin aynı sözleri mahşer meydanında ise şu anlama gelir. Dünyada çektiğiniz gam ve keder artık bitti. Burada sizler için hep rahatlık vardır. Ahirette sizlere hiçbir surette korku ve zahmet yoktur. Biz size vaat edilen cennete gireceğinizi müjdeliyoruz. Rabbimiz Fusilet Suresi 33. ayette de Allah'a davet eden, tevhide çağıran, davet ettiği inancı önce kendisi yaşayıp salih amel işleyen ve ancak ondan sonra Müslüman vasfı kazanarak bu kimliğini ifade eden kimseden daha güzel sözlü kimsenin olmadığını beyan etmiştir. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? Fusilet Suresi 30. ayette müminlere İslam'ı kabul ettikten sonra sebat göstermenin başlı başına salih bir amel olduğu ve bu yüzden meleklerin dostluğuna ve cennete hak kazandıkları bildirilmişti. Burada ise bundan daha üst bir derece olduğu buyruluyor. O derece salih amel işleyen bir kimsenin başkalarına tebliğ yapması, şiddetli tehlikeler karşısında bile Müslüman olduğunu açıklamaktan çekinmemesi ve musibetlerin gelip gelmediğine bakmadan İslam üzerine sebat göstermesidir. Bu ilahi tavsiyeyi yeterince kavrayabilmek için ayetin nazil olduğu zamanı göz önüne getirmek gerekir. O dönemlerde bir şahıs Müslüman olduğunu ilan ettiğinde adeta kendisini her an parçalayabilecek vahşi hayvanlarla dolu bir ormanda gibi hissediyordu. Hele bu şahıs daha da ileri giderek İslam'ı tebliğ etmeye kalkıştığı takdirde tehlike çok daha büyük boyutlara ulaşıyordu. İşte böyle bir durum müvacehesinde bir kimsenin bu şartlar altında İslam'ı kabul etmesinin ve sebat göstermesinin salih amel olduğu buyuruldu. Ayrıca bir şahıs Müslüman olduğunu ilan ettikten sonra başkalarını da İslam'a çağırır, Allah'a tevekkül ve ibadet eder ve başkaları yaşadığı hayat hakkında bir şey söylemesin, dolayısıyla da İslam'a bir leke gelmesin diye amellerine titizlikle önem verirse, bu o Müslümanın vardığı en üst derecedir. Kendisi Allah'a, Allah'ın istediği biçimde inanan ve insanları inandığı Allah'a imana çağıran, insanları kendisinin kulluk yaptığı Allah'a kulluğa çağıran, insandan daha güzel sözlü kim vardır? Ayetten anlıyoruz ki, Allah'a yapılan davet kuru bir laftan ibaret olmamalıdır. Davetçinin, davet ettiği şeye bizzat kendisinin iman etmesi gerekmektedir. Yani davetinin kendi hayatında eserinin görülmesi gerekmektedir. İnsanları, çağırdığı şeyi bizzat kendisinin yaşaması ve salih amel sahibi olması gerekmektedir. Davet ettiği şeyle kendi hayatı ayrı ayrı vadilerde olmamalıdır. Davet ettiği şeye kendi hayatı bizzat şahit olmalıdır. Özetle davetçi Müslüman olmalıdır. Allah'a teslim olmalıdır. İradesini Allah'a teslim etmeli ve yaptıklarını sadece onun hatırına yapmalıdır. Bir de muhataplarının zihinlerinde herhangi bir kuşkuya mahal bırakmamak için de ben Müslümanım, benim adım, benim kimliğim ve hayatım Müslümandır. Ben sizi sadece Allah'a çağırıyorum. Bunun dışında herhangi bir şeye çağırmaktan ona sığınırım demelidir. Fatır suresi 10. ayette ise şöyle buyurulmaktadır. Kim izzeti istiyorsa artık bütün izzet Allah'ındır. Güzel söz ona yükselir. Salih amel de onu yükseltir. Kim bu dünyada izzet ve şerefe ulaşmak istiyorsa, kim ahirette izzet ve şerefe ulaşmak istiyorsa, bilsin ki bu Allah'a Allah'ın istediği şekilde imanla, Allah'a Allah'ın istediği şekilde kullukla mümkündür. Bunun dışında asla izzet ve şeref yoktur. Eğer Allah'a itaat ederseniz, böyle bir izzet ve şerefe nail olursunuz. Yüz çevirdiğiniz takdirde ise zillet içinde kalırsınız. İzzet ve şerefi elde edebilmek için söylenmiş ifsat edici ve habis söz hiçbir zaman yükselmez. Allah indinde ancak en doğru, pak ve hakikate memni söz, samimi ve salih itikat yükselir. Bu sözü yükselten insanın amelleridir. Şayet söz ile birlikte amel yoksa, o söz Allah'ın indinde makbul olmaz. Sözün yükselebilmesi için salih amellerin kuvveti gerekir. Kur'an'a göre salih söz ile salih amelin birbirine sıkı bir şekilde bağlı olması çok dikkate değerdir. Hiçbir amel arkasında salih bir akide olmadıkça makbul değildir. Yine hiçbir salih akide, onu tasdik eden salih bir amel olmadıkça makbul değildir. Güzel sözün Allah'a yükselebilmesi, Rabbimiz tarafından kabul edilebilmesi için bu sözün amele dönüşmesi, hayata yansıması, hayatın onunla düzenlenmesi gerekmektedir. La ilahe illallah, güzel bir sözdür. Bu sözün Allah'a yükselebilmesi ve Allah katında makbul olabilmesi için bu söze uygun bir hayatın yaşanması, tevhide uygun amellerle hayatın ibadet kılınması gerekir. Ama sadece amel de bir değer ifade etmez. Mücerret bir amel de Allah'a ulaşmaz. Amel, salih olmadıkça, sahih bir akideden, sahih bir imandan kaynaklanmadıkça bu imkansızdır. Rabbimiz ne sözü amelsiz ne de ameli imansız kabul ediyor. Bu sebeple bir kimse sözleriyle Allah'tan başka ilah yoktur ve ancak o ibadete layıktır diyor, fakat yaşantısında Allah'tan başka şeylere kulluk ve itaat ediyorsa bu söz onun amelini yalanlar. Kur'an Allah'tan başkasına itaat şeklindeki batıl ameli de onun söylediği hak sözün Allah'a yükselmesini engeller, geçersiz hale getirir. Hidayete ve kurtuluşa erecek olanlar ise En'am suresi 82. ayette iman ettikten sonra imanlarına şirk bulaştırmayanlar olarak tanımlanmıştır. İman edip de imanlarına zulmü, şirki bulaştırmayanlar, karıştırmayanlar, giydirmeyenler var ya, işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş, hidayete ulaşmış olanlar da onlardır. Abdullah bin Mesud diyor ki, iman edip imanlarına zulüm karıştırmayanlar ayeti gelince Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı üzülmüşler. Güçlerine gitmiş ve Resulullah'a şunu sormuşlardır. Ey Allah'ın Resulü, bizden kendi nefsine zulmetmeyen kim var ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermiştir. Bu Allah'a ortak koşmak manasındadır. Lokman'ın oğluna nasihatte bulunurken, yavrum, hiçbir şeyi Allah'a şirk koşma. Şüphesiz ki Allah'a şirk koşmak büyük bir zulümdür dediğini duymadınız mı? İman edip kendilerini bütünüyle Allah'a adayanlar, kulluk, boyun eğme ve yöneliş noktasında bu inançlarına zulmü, şirki bulaştırmayanlar, imanlarının gereğini yerine getirmekte, istikrarlı ve sürekli biçimde çaba sarf edip hayatlarını ibadet kılmaya çalışanlar, işte güvencede olma bunların hakkıdır. Doğru yolda hidayet üzere olanlar da bunlardır. İşte bu özellik, Allah'a Celle Celaluhu tam manasıyla iman eden, hakkıyla teslim olan, itaati, ibadeti sadece ona tahsis edip şirkin her çeşidinden uzak duran, büyük günahları işlemeyen ve ibadetleri tam anlamıyla yerine getiren kimselerde bulunur. İman edip de sonra onu koruyamayıp imanına şirk bulaştıranlara hem süreklilik arz eden hem de güncel olandan somut bazı örnekler verelim. Süreklilik arz eden örneğin birincisi, iman ettikten sonra günahında ısrar sebebiyle günahın kendisini kuşattığı kişiler, ikincisi ise imanından sonra tevhidi akideye açıkça aykırı olan tercihlerde bulunan ve akideye aykırı amelleri ikrah olmadan yapan ve bu yaptığının doğru olduğuna inanan kimselerdir. Ayrıca Allah'ın emir ve yasaklarını ihlal edip, hevasının arzularını esas olarak hevasını ilah edinenler, bireysel ibadetlerinde Allah'ı ilah edindikleri halde, siyasal ve toplumsal alanda isteyerek ve benimseyerek tağutlara da itaat edenler ve Allah'ın kitabını hakkıyla okumayı bırakıp, şeyhlerinin, hocalarının ve üstadlarının Kur'an'a aykırı hurafelerle dolu kitap ve sözlerini din kabul edip kör bir teslimiyetle onlara itaat edenler de imana şirk bulaştırma konusunda yaygın yaşanan örneklerdir. Güncel somut örnekler verecek olursak, iman ettikten sonra hükmetme makamında görev alıp şirk hükümleriyle hükmedenler, yani laik, demokratik, parlamentolarda hevaya göre yasa yapanlar, ilahi vahye dayanmayan teşrii, işlev görenler, vahye aykırı kanun yapanlar ve vahye aykırı hükümlerle hükümet edenler, yönetenler bu konuda örnektirler. Sonuç olarak ifade edelim ki, ahiretteki olumlu ya da olumsuz akıbeti belirleyen de, sözlü olarak ifade edilen iman iddiası değil, iman ettikten sonra imanın ispatı anlamında Allah'a teslim olup, imanın korunması ya da aksi yapılarak imanın korunmamasıdır. Evet, ahiretteki akıbeti belirleyen, iman ettim demekle yetinmeyip, iman edildiği iddia edilen kitaba uygun bir hayatın yaşanıp yaşanmamasıdır. Yani önemli olan, iman ettikten sonra onun korunması ve tevhidi imana uygun amellerle hayatın ibadet kılınmasıdır. O halde mümin ve Müslüm olmak ve Rabbimizi razı etmek istiyorsak, kitaba imanın ön şartı olan hakkıyla okuyup anlamak ve öğüt alıp yaşamak sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere süreklilik arz eden bir çaba göstermeliyiz. Bunun gereği olarak da hiçbir boşluk bırakmadan hayatımızın bütününe, Kur'an'ın bütününü hakim kılmak için seferber olmalıyız. İbadetlerimizde ihlaslı, ısrarlı ve sürekli olmalı, günahların bizi kuşatmasına fırsat vermemeli ve imanımıza şirk bulaştıracak konumlara düşmekten özenle sakınmalıyız. Rabbimiz yardımcımız olsun ve bu istikamette ayaklarımızı sabit kılsın inşallah. Yazan Mehmet Pamak.